bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup 2. mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. 2. Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. 1. Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda 2. Korintoslara mektup 6. bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu Mesih'in hizmetindeki her durumda Tanrı'nın tesellisi. Önümüzde İsa Mesih'in iyi bir hizmetkarı için verilen talepleri, istekleri görüyoruz. Hiçbirimiz yeniden böyle bir işe kim yeterlidir demeden bunu okuyamaz. Hiçbirimiz bu yüksek standartlara erişemez. Ama halen Tanrı'nın tesellisiyle ilgili bölümde olduğumuzu unutmayın. Burada Mesih'in hizmetindeki bütün durumlarda Tanrı'nın tesellisini görüyoruz. 1. ayete geliyoruz. Yani 2. Korintoslar 6. bölüm 1. ayet. Tanrı'yla iş ortaklığı yapan bizler sizi öğütleriz diyor Pavlus. Tanrı kayrasını boşu boşuna kabul etmeyin. Burada değerli dostum, silinmesi gereken bir çizgi vardır ki bu da din adamı olanlarla olmayanlar arasındaki çizgidir. Belirli insanlara öğretme armağanı verilmiştir. Benim herhangi bir armağanım varsa bence bu olmalıdır, yani öğretme armağanı. İnsanların sorunlarını dinlemek, onlara ruhsal danışmanlık etmek de benim armağanlarım arasındadır. Şimdi öğretme konusunda armağanlı olan insanlar vardır. Ve vaiz olmak konusunda armağanlı olan insanlar vardır. Ve müjdeyi duyurma konusunda armağanı olan insanlar vardır. Ama Tanrı Mesih'in bedeninin her üyesine bir armağan verir dostum. Bugün olduğu gibi kürsüde duranlarla sıralarda oturanlar arasında bir fark olmaması gerekir. Hepimiz birlikte çalışıyoruz. Eğer siz sıralarda oturanlardan biriyseniz, siz de Tanrı sözünü diğer insanlara duyurma konusunda benim kadar sorumlusunuz. Daha önce ne okumuştuk? Tanrı bizi kendisiyle barıştırdı ve barıştırma görevini bize verdi. Demek ki bizim bir sorumluluğumuz vardır. Bu Tanrı'nın sevgisini insanlara götürmek. İnsanın önce Tanrı'yla sonra da diğer insanlarla barışması gerekir. İnsanın Tanrı'yla barışması olmazsa, insan Tanrı'yla barış ortamına gelmezse diğer insanlara da barış ortamına gelemez. İnsanın önce kendi günahları bağışlanmalı ve günahlarını af bulmalıdır. Tanrı'yla barış ortamına gelmelidir ki ondan sonra da diğer insanlarla barış ortamına gelsin ve diğer insanlara Tanrı'nın bu barış yolunu, bu sevgi yolunu, bu kurtuluş yolunu götürebilsin. Dostum, siz bir bankada müdür olabilirsiniz. Büyük bir şirketin müdürü, bir kamyon şoförü, bir inşaatta çalışan biri ya da bir ev hanımı olabilirsiniz. Ama Tanrı sözünü bildirme sorumluluğuna sahipsiniz. Tanrı, inanlılar topluluğuna öğretecek belirli kişiler, vaizlik yapacak belirli kişiler, hizmet işinde kullanılacak armağanları olan belirli kişiler vermiştir ve bunlar inanlıları hizmet için donatırlar. Şu sözü bilmem hiç duydunuz mu? Şöyle deniliyor. Çobanlar koyun üretmezler. Koyunlar koyun üretirler. Ne kadar yerinde bir söz değil mi değerli dostum? Birçok insan, insanları Mesih'e kazandırmanın, müjdecinin ya da vaizin işi olduğunu düşünür. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu sizin işinizdir. Tanrı vaizleri, müjdecileri ve müjdeyi bildiren insanları, sıralarda oturan inanlıları Mesih'in bedenine eklemiştir. Bir yapmıştır. Yani inanlılar topluluğu Mesih'in bedenini oluşturur. Her bir inanlının bu bedende özel yerleri vardır. Bir bedende ancak tüm beden uzuvları uyumlu bir şekilde ve her organ kendi görevini yaparsa o beden sağlıklıdır. Bunun gibi inanlılar topluluğunda da her kişi çok önemlidir ve bu toplulukta herkese bir görev düşmektedir. Herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiği zaman sağlıklı bir topluluk gelişir. El, ayağın işini, ayak elin işini göremez. Dil, safra kesesinin işini göremez, kalp de parmakların işini göremez. Ama bu organların tümü de çok önemli ve gereklidir. Buna benzerlikte inanlılar topluluğunda da her fert önemli ve gereklidir. Bu nedenle de her inanlı kendine düşen sorumluluğu bilmelidir. Evet dostum, çoban koyunları besler ve koyunlara bakar. Koyunlara çobanlık eder ama koyun üretemez çoban. Koyunlar koyun üretirler. Bugün kilisenin, yani taştan binalardan söz etmiyorum, inanlılar topluluğunun işi çok ağırlaşmıştır. Çünkü koyunlar, yani inanlılar, tanıklık etmiyorlar. Şu soruyu tekrar sormak istiyorum ve bu konuda çok kişisel davrandığımı biliyorum ama siz Tanrı sözünü başkalarına bildirmek için ne yapıyorsunuz değerli kardeşim? Siz benim yapacağım ve vaizin yapamayacağı bir şey yapabilirsiniz. Size güvenen bazı insanlar vardır. Bu insanlar sizi dinlerler ama vaizi dinlemezler. Siz onları vaizi dinlemeye teşvik etmedikçe onlar vaaz dinlemezler. Konuşma bozukluğu olan ve insanlarla çok iyi konuşamadığını düşünen çok iyi bir iş adamı tanıyorum. Programlarımızı teybe alıyor ve onları herkese dağıtıyor. Yanında çalışan işçilerden ya da iş arkadaşlarından birinin evinin kapısını çalıyor, yanında bir teyp götürüyor ve onları teybi kendisiyle birlikte dinlemeye davet ediyor. Bu da bir tanıklık örneğidir. Bizler birlikte çalışan işçileriz kardeşim. Beraber ve birlikte. Sonra bakın Pavlus, Tanrı kayrasını boşu boşuna kabul etmeyin diyor. ne demek istiyor? Tanrı'nın kayrasını nasıl boş yere kabul edebilirsiniz? Tanrı üzerimize iyilik ve merhamet dökmektedir. Tanrı'nın lütfunu boş yere kabul ettiğimiz, Tanrı'nın büyük iyiliğini almak ve Tanrı'nın lütfunun kurtarışında sevindiğimiz halde dünyasal yaşamlar sürmektedir. Size şu soruyu sorayım. Bugün Tanrı'nın kalbinin sevgisine ne tür bir karşılık veriyorsunuz? Çünkü Tanrı diyor ki, uygun zamanda seni işittim, kurtuluş gününde sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir. Bu da 6. bölüm 2. ayet. Birçok insan Mesih'i şimdi kabul etmeyeceğim, başka bir zaman yaparım der. Bunu ileri bir tarihe atarlar. Bazı insanlar şehre belirli bir müjdeci gelinceye ya da büyük bir toplantıya katılana dek beklemek isterler. Dostum, sizin kim olduğunuzu ya da şu anda nerede olduğunuzu bilmiyorum. Ama eğer kurtulmamışsanız, kurtulmak için uygun zaman şimdidir. Saatinize bakın. Evet, şu anda saatinize bakın. Şu anda saat kaçsa, bu sizin için kurtulmak için uygun bir zamandır. Birisi, onu yarın kabul edemez miyim diye soracaktır. Belki. Ama yarın için bir vaat yoktur kardeşim. Yarın gerçekten de geç olabilir. Önemli olan Tanrı'nın uygun zamanının şimdi olduğunu söylemesidir. Hizmetimiz kötülenmesin diye hiç kimsenin hiçbir konuda sürçmesine neden olmadık diyor Pavlus 6. bölüm 3. ayette. Kişisel davranışlarımız konusunda çok dikkatli olmalıyız. Hiçbir konuda kimsenin sürçmesine, tökezlenmesine neden olmamalıyız. Sürçtürmek, birisinin duygularını rencide etmek anlamına gelmez. Bir vaiz şöyle demişti. Günümüzde kimsenin birisinin duygularını rencide etmeden bir kilisede hizmet edebileceğini sanmıyorum. Bazı insanlar sadece duygularının rencide edilmesi için orada bulunmaktadırlar. Bir toplulukta eğer insanların ellerini sıkmazsanız onları önemsemeyip küçümsediğinizi düşünürler. Ellerini sıkarsanız artritlerine yani eklem yangısına zarar verirsiniz. Durup onlarla konuşursanız onlara engel oluyorsunuz. Ama bunu yapmazsanız o zaman siz kibirlisiniz. Onlara bir mektup yazarsanız paralarını istediğinizi düşünürler. Eğer yazmazsanız o zaman onları ihmal ediyorsunuz. Onları ziyaret ederseniz onları işlerinden alıkoyuyor ve onları rahatsız ediyorsunuz. Ama eğer onları ziyaret etmezseniz bu onlarla hiç ilgilenmediğinizi gösterir. Evet, böyle diyorlar. Yani ne yaparsanız yapın, eğer birisi illa da bir şeyler aramak istiyorsa, olumsuz bir şeyler, bunu bulacaktır. Eşimle ben bir sabah erken kalkıp kahvaltıdan önce birkaç kilometre yürüdük. Çok acıkmıştık ve iyi bir kahvaltı sunan küçük bir yere girdik. Hesabı ödemeye gittiğimde kasanın yanında üzerinde "Herkesi memnun edemeyiz ama deniyoruz" diyen bir lafa gördüm. Siz bunu daha önce görmüş olabilirsiniz ama o sabah benim için yeniydi ve çok hoşuma gitti. Evet, herkesi memnun edemeyiz ama deniyoruz. Sürçmesine neden olmak sözünün anlamı, kimsenin sizi işaret edip bu adamın yaşadığı hayattan ötürü bildirdiği kurtuluşa inanmıyorum demeyecek şekilde yaşamanız gerektiğidir. Yani sözünüz ile hayatınız birbirine uyacaktır. Eğer bir şeyler söylüyorsanız onu hayatınızda önce göstermelisiniz. En iyi vaaz, en iyi örnek sizin yaşadığınız hayattır. Sizin hayatınız bir şeyler söylüyor. Eğer söylediğiniz sözler sizin hayatınızda uygulanmıyorsa, o zaman sizin hayatınızda çelişki vardır ve kimse sizin söylediğiniz sözlere inanmayacaktır. Söylediğiniz sözlere önce kendiniz inanmalısınız, önce kendiniz yaşamalısınız, ondan sonra bu sözleri başkalarına aktarabilirsiniz. İşte o zaman bu sözler etkili olacaktır. Paulus şimdi hizmeti niteleyen şeyleri sayıyor. Bunlar epey ilginçtir. Tanrı'nın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta, pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, kutsal ruh ve içten sevgide, gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde, sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz diyor Pavlus 2. Korintoslar 6. bölüm 4 ile 8. ayetler arasında. Şimdi bunlara bakalım sırayla. Ne diyor? Olağanüstü dayanmada. Şimdi bu listede ilk yeri almaktadır bu olağanüstü dayanmak. Doğrusunu söyleyeyim ki sabır her zaman eksikliğini duyduğum bir özellik olmuştur. Sabır etmek gerçekten de büyük bir hüner işidir. Ama bizleri çoğu kez mahveden, bizleri evet mahveden birçok akılsız işlere iten, kavgaya, çekişmeye sürükleyen hep bu sabırsız tutumlarımız değil midir? Öyle değil mi değerli dostum? Sabırsızlık bizi mahvetmektedir. Bir durum oluyor ve buna dayanamıyoruz ve sabır gösteremiyoruz. Bunun sonucunda da akıl almaz işler yapıyoruz. Ama olumsuz işler. Kalpler kırıyoruz, canlar yakıyoruz ve daha neler neler. Sonra sıkıntıda diyor Pavlus. Bu Tanrı'nın hizmetindeki birçok kişinin halen katlanması gereken bir şeydir. Güçlük, bunu da söyledi Pavlus. Ekonomik sıkıntı zamanları yaşayan ya da fakir bir aileden gelen insanlar bunu anlarlar. Ben küçükken fakir olduğumuz zamanlar olmuştu. Bazen bakkal bize borç yiyecek vermeseydi aç kalırdık. Bazı akşamları bir iki dilim ekmekten başka bir şeyimiz bulunmazdı evimizde. Doktor Harry Ironsi de genç bir vaizken bir yerde 3 gün boyunca vaaz verdiğini ve o 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği bir zaman anlatır. İmanla yaşadığını düşünen ve ona bunu yaptıran bir grup insana vaaz ediyordu. Kimse ona yiyecek parası vermemişti. 4. sabah kahvaltı zamanı yatakta kalmakla kalkıp kemerini biraz daha sıkmak arasında karar vermeye çalışırken kapının altından bir mektup atıldığını gördü. Kalkıp açtı ve içinde sadece inanlı paydaşlığınızdan ötürü minnettarlıkla yazıyordu ve içinde $10 vardı. O sabah çıkıp hayatının en güzel kahvaltısını etmişti. Böyle anlatıyor bu kişi. Sonra Pavlus diyor ki sıkıntı, güçlük ve elemlerde. Günümüzde bunların ne demek olduğunu bilen bir sürü insan vardır. Genç nesil bilmiyor. Nesil farkını yaratan da bu. Babam bize 1. Dünya Savaşı sırasındaki yaşadıkları o açlık dönemlerinden söz ederken bunun ne demek olduğunu pek o kadar da anlayamazdım. Yolda eski hayvan derisi bulduk, bir keçi derisi. Ve bu deriyi kardeşimle ateşte tüylerini yakıp yemiştik demişti. Bu da yenir mi hiç dediğimi hatırlıyorum. Çünkü bu bana yabancıydı. Sadece ekonomik alanda değil, yaşamın her alanında gerçek anlamda sıkıntı ve güçlükler çekenler bunun ne olduğunu iyi bilirler. Bunu çekmeyenler değerli dostum, pek o kadar da bunu anlayamazlar. Tanrı'nın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta, pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, kutsal ruh ve içten sevgide, gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde, sağ ve sol ellerimizde, doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz diyor Pavlus. Dayak. Çok azımızın Pavlus gibi dayak yediğini düşünüyorum. Dayak sopayla 40 kez vurulmasıydı. Evet, 40 kez vurulmasıydı. Ancak dindar birinin çok dindar bir sesle söylediği aşağılayıcı bir söz de bize aynı etkiyi yapmıştır. Topluluğumuzda dili kılıçtan keskin bir kadın vardı. Akşam toplantısından çıktığımızda bana "Vaiz Bey, vaazınız harikaydı bu sabah" derdi. Yani sabahleyin iyi bir vaaz verdiğimi ama akşamki vaazın iyi olmadığını söylüyordu. Bazı insanların sözleriyle vaizi tokatlamalarının bir yolu vardır. Pavlus hizmetinde yaşadığı başka şeyleri de sayar ki bunlar benim yaşadığım zamanda çok az kişinin yaşamak zorunda kaldığı şeylerdir. Hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk, açlık. Dostum, bunlar Pavlus için hep bildik şeylerdi. Şimdi Pavlus hizmetin başka özelliklerini sayıyor. Az önce okumuştum. Pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, kutsal ruh ve içten sevgide. Gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde, sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla. Pak yaşayışta diyor. Vaizin yaşamının pak olması çok çok önemlidir. Buna inanın dostum. Günümüzde hizmete zarar veren şey paklıktan yoksunluktur. Temizlikten, dürüstlükten yoksunluktur. Bir vaiz cinsel ahlaksızlık ya da herhangi bir yolsuzluk yaptığında bu her zaman çok acıklı, kötü bir durumdur. Her alanda paklık, temizlik, dürüstlük çok çok önemlidir. Bu elbette Tanrı için de çok önemlidir. Bilgi, bence bilgi sadece Tanrı sözü hakkında bilgiden söz etmiyor. Tanrı sözünün bir hizmetkarı birçok şey bilmelidir ve yaşadığı zamandan haberdar olmalıdır. Sabır, işte yine karşımıza çıktı sabır. İyilik, insanlar gerçekten de yumuşak, kendileriyle ilgilenecek bir vaizin özlemini çekerler. Kutsal ruh, Tanrı, Tanrı'nın ruhunun yönetmesi ve kılavuzluğu olmadan vaaz vermeye çalışan vaize acısın. Ben bu konuda her şeyden çok endişe ediyorum. Değerli dostum, 27-28 yıldır Tanrı sözünü duyuruyorum, vaizlik ediyorum. Bu yıllar boyunca vaizlik yaparken birçok büyük adamı izledim. Onları büyük yapan Tanrı'ya bağlı olmalarıydı. Evet, onları büyük yapan Tanrı'ya ve Tanrı sözüne bağlı olmalarıydı. Bu insanlar bir yere vaaz vermeye giderken şu sözü hep kullanmışlardır. Ya Rab, lütfen kutsal ruhun gücünde vaaz vermeme yardım et. Benim vaazlarım, öğretilerim, kendi başına dostum, benden önce yaşamış olan bu büyük insanların yanında hiçbir şeydir. Etkin bir hizmet ancak kutsal ruh aracılığıyla olabilir. İçten sevgide diyor Pavlus. Gerçek sevgi günümüzde çok ihtiyacı çekilen bir şeydir. Dindar sözler aktaran dindar sahtekarlara ihtiyacımız yoktur. Evet, dindar sözler söyleyen dindar üçkağıtçılara, sahtekarlara ihtiyacımız yok. Sizi ne kadar sevdiklerini söyleyerek sizi arkadan vuran sahte inanlılara ihtiyacımız yok. Gerçek, içten sevgiye ihtiyacımız var. Tanrı'nın ruhunun kalplerimize koyacağı sevgiye ihtiyacımız var. Sonra Pavlus, gerçeğin ilanında diyor. Bunun anlamı, vaizin kutsal kitabı çok iyi bilmesidir. Günümüzde ne yazık ki, inanlılar, vaizler Tanrı sözünü, kutsal kitabı iyi bilmiyorlar. Oysa, özellikle vaizin Tanrı sözünü çok iyi bilmesi gerekir. Tanrı'nın gücünde vaaz etmelidir. Bu da ancak vaizin kürsüye çıkmadan önce Tanrı ile yalnız zaman geçirmesiyle mümkündür. Sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla demek, her alanda doğru bir yaşam sürmek demektir. Sevgi ve doğruluk ilkesinde bir yaşam. Pavlus bundan sonra Tanrı adamını nitelemesi gereken 9 paradoks verir. Yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde. Kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Tanınmayan kişiler gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama yine de yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yolsuzuz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz. 2. Korintoslar 6-8-10. Ayetler. Yücelik ve onursuzlukta. Bazıları onaylayabilir, bazıları onaylamayabilir. Bu da iyi dengelenmiş bir hizmet demektir. Kötü ün ve iyi ünde. Bazı insanlar bizim hakkımızda çirkin şeyler söyleseler de bizler Rab'be hizmet etmeye devam ediyoruz. Shakespeare kişiliklerinden birine beni övüyorlar ve sonra da beni eşek yerine koyuyorlar. Şimdi düşmanlarım bir eşek olduğumu açıkça söylüyor. Öyle ki düşmanlarım sayesinde kendim hakkında yeterli bilgiler alıyorum ve dostlarım bana kötü davranıyorlar dedirtmişti. Dal kavukluk bize eleştiriden daha çok zarar verir dostum. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz diyor Paulus. Bizim aldatanlar olduğumuzu söylüyorlar. Buna karşın bizler Tanrı'nın gerçek sözünü bildiriyoruz. Tanınmayan kişiler gibiyiz ama yine tanınıyoruz. Tanrı'nın hizmetkarı dünyada iyi tanınmıyor ama Tanrı onu tanıyor. Evet, Tanrı'nın hizmetçisi dünyada iyi tanınmıyor olabilir ama önemli olan Tanrı onu tanıyor. Önemli olan budur. Ölümün ağzındayız ama yine de yaşıyoruz. Paulus ölümle burun burunaydı ama buna karşın Mesih'te yeni hayatı vardı, yeni yaşamı vardı. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz diyor. Sık sık zulüme maruz kaldığı, dayak yediği, kırbaçlanıp taşlandığı halde yaşadı. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Keder insanların günahlarından ve müjdeyi reddetmelerinden ötürüydü. Buna karşın Mesih de seviniyordu. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Zengin bir vaiz gördüğünüzde dikkatli olun dostum. İnsanların Rabbin hizmetinde zenginleşmemeleri gerekir. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz diyor Paulus. Paulus'un Korintoslulara ilk mektubunda her şeyin kendilerinin olduğunu söylediğini hatırlayacaksınız. Buna dünyadaki, yaşamdaki, ölüm, şimdi ve gelecek de dahildir. Her şey sizindir ve siz Mesih'insiniz. Ve Mesih Tanrı'nındır. Bizler gerçekten çok zenginiz dostum. Ama yine de fakiriz. Evet, bizler Mesih'te çok zenginiz. Bu dünyada fakiriz ama Mesih'te zenginiz. Önemli olan budur.